Bir Gün Tek Başına. Vedat Türkali. 1. kaset, 1. yüz. Cem Yayın Evi, 7. basım. 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Seslendiren Nuray Ekim. İkinci katın merdivenlerine gelince durdu. Bir yorgunluk vardı üstünde. Bir işte yapmadım bugün, havalardan belki de. Basamakları ağır ağır çıkmaya başladı. Sağ eli alışkanlıkla cebine girdi, anahtarı çıkardı. Üçüncü kata gelmişti. Durdu, kapıya, zile, üste çakılı 16 numaraya baktı. Ne sersem herifim ben, ilk geliyorum sanki. Anahtarı uzattı, yavaşça kilide soktu, döndürdü, durdu. Kapı zilinin yanındaki adına takılmıştı, heceledi. Böyleydi. İçinde bir ağırlık duydu mu, kendi adına kızardı en çok. Ne güzel adlar var dünyada. İçeri girdi, ağır ağır kapıyı kapattı. Kenan, gözün aydın Nermin'ciğim, akşam oldu kavuştuk. Benim. Tabak çanak tıkırtıları, yağ cızırtıları. Kusura bakma canım, gelemiyorum, ellerim yağlı. Ses çıkarmadan terlikleri geçirdi ayağına. Bir şey mi dedim gelmedin diye. Severim seni Nermin'ciğim, biliyorsun. Gelmesen de severim biricik karıcı. Salona geçti, koltuğa bıraktı kendini. Soyunup dökünmeye, yıkanmaya gücü yoktu. Uzandı, raftan bir kitap aldı. Yararı olur böyle durumlarda. Bir şeyler okursun, dalar gidersin. Her şeyi unutursun çoğu kez. Sadece okumaya yarıyorsa kitaptan iyi afyon yok. Sahip derdi ama en çok da kendi okurdu her gele. Başka ne işe yarasın kitap? Bedri Rahmi'nin şiirleriydi elindeki. Boşuna da alabalık boşuna, diyordu. Birkaç dize daha okudu isteksiz, yerine koydu. Ezbere biliyordu çoğunu. Boşuna da alabalık boşuna. Duvardaki Brockrell resmine takılıp kaldı. Bir dergiden kesmişti. Ne herif şu Brockrell? Nasıl alaylı bakar böyle acılı dünyaya? Şu iskeletlere bak. Merhaba canım. Nermin ellerini kurulamış, ovuşturarak geliyordu. Gülümseyerek baktı karısına. Nermin eğildi, dudağının kıyıcığından öptü karısını. Ne o? Bir şeyin var senin. Saklayamazdı ki kadınlardan. Soğuk mu kaçtı? Yorgunum biraz. Kuşkulu baktı Nermin. O kadar mı? O kadar. Başka ne olsun? Yorgunluk dendi mi iş güç, bulaşık, çamaşır senin için. Ya o hiç bitmeyecek sanılan şey? Brockrell resmine takılmıştı yine. Bir Kenan'a, bir resme baktı Nermin. Uzandı, düzeltti eğri duran resmi. Gülerek döndü Kenan'a. Hiçbir şey de kaçmaz gözümden, dedi. Kadın toz aldı mı hep böyle bırakır. Temizlik vardı bugün, biliyorsun. Nasıl da anlarsın. Kalkalım, çatışacağız yoksa. Zeynep nerede? İçeride ders çalışıyor. Gelir gelmez odasına kapandı. Sorma, öğretmen ders vermiş. Ama ne şeker oldu Kenan. Siyah önlük, beyaz yaka. Gördüm. Yatak odasına yürüdü koridordan. Çabuk ol da yiyelim Kenancığım. Her şey hazır. Ses çıkarmadan geçti yatak odasına. Kapıyı kapattı. Yatağa uzanıvermek geliyordu içinden. Giysi dolabını açtı. Aynada kravatını gevşetti ağır ağır. Tam çözüyordu ki Nermin kapıyı araladı. Soyunma Kenancığım, dedi çekingen. Unuttum söylemeyi. Rasimler geliyor bu akşam. Refiş telefon etti demin. Önce anlamamış gibi durup baktı karısına. Dudaklarını oynattı. Güçlükle çıkıyordu sözler. Olmaz demedim mi? Bu gece olmaz demedim mi? Bakıp duruyordu Nermin. Ne bileyim sen? Sonunu getiremedi. Yavaşça çekti kapıyı. Kenan ne yapacağını bilmeden kaldı bir an. Sonra yürüdü kapıya, boynunda gevşemiş kravatı sallanarak koridoru geçti. Allah hepinizin belasını versin. Rasim'in de, Refiş'inin de, senin de. Telefonu çevirirken sövgüler kızgınlığının yarısını götürmüştü. Rasim çıktı. Rasim, sen misin? Söyle. Bize gelecekmişsiniz. Gelmeyelim mi? Gelmeyin. Ne bokun var yine? Hemen yatacağım, iyi değilim. Kalkma bir daha da. Eyvallah. Dur ulan, kapatma, iki laf edelim. Halim yok. Hay patla. Yarın uğra bana. Olur. Kapattı, kurtulmuştu. hiç yoktan bir şey bu da. Yemek odasına baktı, bekliyorlardır. Kravatını sıkıştırdı, odaya girdi, yoktu kimse. Masaya oturdu, biraz sonra Nermin elinde yemekle göründü mutfakta. Zeynep'e seslendi, gülümseyerek bakıyordu Kenan'a. Niye böyledir bu kız? Gülümsemek zorunda mısın Nermin'ciğim? Senin gibi olamıyorum ben, dedi Nermin. Kenan'ı över gibi. Nasıl diyeyim gelmeyin? Sakın olma benim gibi Nermin'ciğim. Bir de sen oldun mu benim gibi, tamam. Zeynep girip de Kenan'ın yanağından öpücükler alınca bir şeyler değişecek gibiydi. Değişmedi yine de. Zeynep oralı değildi. Şişkin yanağını boşaltıp Kenan'a baktı. Anlaşılıyor babacığım, dedi. Sınıfı geçeceğim. Nermin güldü birden. Kenan da gülümsedi ilk kez. Nermin bunu beklermiş gibi kesik bir kahkaha attı, Zeynep'e baktı. Nasıl anladın kızım, dedi ilk günden. Zeynep gülmüyordu. Çok seviyor öğretmen beni, dedi. Aynı inanmışlıkla. En öne aldı beni. Tabak çatal sesi, ağız şıpırtısı başladı yine. Nermin sessizliği bölmek ister gibi. Yarın akşamüstü inelim de, dedi. Bir şeyler alalım seninle. Zeynep'in de pabucu yok. Kenan üzüm yiyordu dalgın. Yarın işim var, dedi soğukça. Sen alıver. Sözünü bitirmeden telefon çalmaya başlamıştı. Zeynep fırlıyordu ki Nermin çekip oturttu. Sen yemeğini bitir bakayım. Nermin'in yardımına yetişmişti telefon. Ağladı ağlayacaktı Kenan'ın sözüne. Alışık değildi bu davranışlarına Kenan'ın. Eskiden başını eğip kalktı masadan, Zeynep yemeği bırakmış, içerideki konuşmaya kulak kesilmişti. İyiyiz anneciğim, Kenan da iyi, saygıları var. Sormayın, öyle şeker oldu ki anneciğim. Anneannem, diye fırladı Zeynep. Kenan yalnız kalmıştı. Kalktı, yatak odasına geçti çabucak. Ağır ağır soyunup ev giysilerini geçirdi, ellerine baktı. Yıkanmamıştı eve gelince. Bu pis ellerle yemeğe oturdu. Neler derdik Zeynep yapsa, her şeyimiz yalan. Yatarken yıkanırım artık, ağır ağır salona geçti. Nermin bulaşık yıkıyordu. Çanak, tabak sesleri, su şırıltısı, daracık ev. Daracık mı? Anadolu'dan gelince Erenköy'de kaynanasının evinde oturmak zorunda kalmışlardı 4 yıl. Nasıl bayram etmiştik bu 5 odalı evi bulunca, hem de Şişli'nin göbeğinde. Şimdi de ne daracık. Böyleyizdir işte. Ne yapalım böyle olmayalım da? Değişeceğiz. Yasa bu. Ne şiirler yazdık, ne söylevler çektik bir zamanlar. Değişmeyen tek yasa değişmektir. Eskiden yıkılacak, yeniye bırakılacaktır yerin. Bir değişme ancak devrim yoluyla. Hadi başla yine. Polis yok, izlenme korkusu yok burada. Konuş ağız dolusu. Değişmeyen tek şey değişmektir de bu ülke niye değişmez? Öyle durur. Değişmedi mi? Daha ne olsun, değişti işte. Öf, çileden çıkıyor adam. En iyisi düşünmemek. Kötü toprağa düşmüşüz bir kez. Başka ülkedekiler bizden daha mı güçlü sanki? Bu ülke. Başlama yine. Kitaplığın üstündeki cumhuriyeti aldı. Amerika, NATO, Kızıllar, Vatan Cephesi, Menderes, İnönü. Resimler, yazılar, dizi dizi karalar bıraktı gazete. Elinde tepsiyle Nermin görünmüştü kapıdan. Kahveyi uzatırken, çok selam söyledi annem, dedi. Göreceği gelmiş, hafta sonu gelseniz, dedi. Kenan kahveyi yudumlamaya başladı ses çıkarmadan. Nermin bekler gibi durdu bir an, ağır ağır çıktı. Belli etmemeye çalıştığı bir kırgınlığı var gibiydi. Kenan bir süre baktı ardından. Bu kız da bana küser, ne yapsın? Bir iki yudum kahve iyi gelmişti. Telefon çalmaya başladı birden. Sinirlenmeden kalktı, gitti telefona. Koşarak giden Nermin'i görmemiş gibi eğildi. Duvar dibindeki fişi çekti yavaşça, oracığa bıraktı. Yine aynı umursamazlıkla yerine dönerken dikilmiş kalan Nermin'e baktı. Zeynep yaptı mı? Bir an durdu Nermin yutkunur gibi. Yıkanıyor, dedi yavaşça. Şimdi yatacak. Döndü, çabucak çıktı odadan. Kenan dalgın bakıyordu ardından. Ne yapalım Nermin'ciğim, sen de kırgın ol biraz. Ben nasıl kırgınım biliyor musun? Her şeye, herkese, başta kendime. Ne suçum var senin? Bende iş yokmuş. İki tokatlıkmış demek bütün direncim, inancım. Bu kadarı da çok. Bir şey yitirmedim ki inancımdan. Tokat da vız gelir. İnandın mı, koydun mu aklıma her şey vız gelir. Müfettişe nasıl direndim Konya'da? Yalnız müfettişe mi? Bütün kente direndim tek başıma. Kentin kodamanlarına yıldırabildiler mi? Yolumu mu kesmediler? Dövmeye mi kalkmadılar? Vız gelir bana. Bir not koparabildiler mi? Kimin oğlu olursa olsun çakar. Ne yapalım? Alır tasdiknamesini o kadar. Bırak şimdi, o başka. O dayak da başka. Benzer mi polis müdürlüğündekine? Elin kolun bağlı, geçmiş karşına bir sürü namussuz herif. Vatanı satıyorsun ha? Ulan puşt, ulan eşoğlu eşek diye. Şırak, şırak. Ayağı fırladı birden. 15-20 yıl önce genç bir üniversiteli iken yediği iki tokat ara sıra böyle yeniden patlıyor gibiydi yüzünde. Hele son günlerde öyle sıklaşmıştı ki çıldırmaktan korktu bir ara. Her seferinde de 20 yıl öncesinin tam tersine yılgınlık, ürkü değil, gittikçe artan bir kızgınlık, bir başkaldırma kaplıyordu içini. Hele biri, o namussuz, o kalın kaşlı polis, o orospu çocuğu. Yorgunlukla çöktü koltuğa yeniden, başını arkaya yasladı, gözlerini kapatıp kaldı öylece. Biraz sonra kapı açılıp da Zeynep, iyi geceler demek için girdiğinde dalmış gibiydi. Zeynep babasına doğru çekingen bir iki adım attı. Arkadan gelenler mi tuttu Zeynep'i. Bırak canım diye fısıldadı. Baban yorgun, gel. Yavaşça çektiler kapıyı. Kenan gözlerini açıp bir süre anlamsız baktı kapıya. Zeynep'i de görmek istememişti ilk kez. Kalktı koltuktan, çabuk çabuk yürüdü, koridoru geçti. Yatak odasına girince hemen köşede pencere yanındaki küçük çalışma masasına oturdu, lambayı yaktı. Dün gece başladığı bir Dostoyevski romanına uzandı. Sonra birden elinin tersiyle itiverdi. Çekmeceden kağıtları çıkardı. Baskıdaki bir muhasebe kitabının provalarıydı bunlar. Matbaacı sıkıştırıp duruyordu. Bugün de gelmişti. Şunları bitirebilsem ne iyi olacak. Keşke ben almasaydım üstüme. Pekala matmazel yapıyordu. Ukalalık. Karıştırmaya başladı kağıtları. Nermin'in girdiğini duymamıştı. Nermin ağır ağır bluzunu çıkardı, yatağı açtı. Kenan bir baktı, kağıtlarına döndü yine. Nermin Kenan'a doğru durdu. Çalışmayacak mısın? Şu düzeltmeleri bitireyim diyorum. Bir an sessizlik oldu. Nermin kararsızlık içinde bir kocasına, bir yastığa baktı. Tam soyunacağı sırada vazgeçmiş gibi Kenan'a yaklaştı. Eğildi, arkasından şakaklarından öptü birdenbire. Neyin var canım? Ne olursun? Biraz konuş benimle. Konuşalım. Eskiden seninle biz... Sonunu getirmedi. Üzüntüyü yenmeye çalışan bir sevecenlik vardı yüzünde. Kenan dönmüş bakıyordu. Ne konuşalım? Buz gibi soru karmakarışık etmişti Nermin'in yüzünü. Ne mi konuşalım? Bir an bakıştılar. Kenan kararlı, sanki çok haklıymış gibi dimdik bakıyordu. Nermin'in dudakları titredi. Hep böyle olurdu. Ağlamaktan korkarak başını çevirdi. Kenan'ı da en çok kızdıran şeydi bu. En çirkin saldırış derdi buna. Nermin de bildiği için bunu saklamaya çalışır, beceremezdi. Döndü, yatak örtüsünü çekti, yorganı düzeltti. Sesindeki titrekliği örtmeye çalışıyordu. Demek konuşacak hiçbir şeyimiz yok Kenancığım. Ne mutlu sana, eğer gerçekten böyle düşünebiliyorsan. Rahatsan böyle. Tıkanıyordu. Kenan umursamazlıkla baktı. O kadar çok konuştuk ki hepsi boşuna. Umudum kalmadı artık. Rahatım, rahatımın bozulmasını da istemiyorum. Ara sıra böyle çatıştıkları olurdu. Eskiden bıkkınlık kavgası derdi Kenan buna alay alarak. Fakat 1959'un sonbaharında başka nedenleri olduğunu da iyice anlamaya başlamıştı. Yalnız 14 yıllık evlilikle yıpranan değil, bu evlilikle birlikte bitti, yok oldu sandığı şeyler de kımıldıyor, aralarına giriyordu artık. Yine ölü gördün galiba. Acı bir alayla söylenen söz Kenan'ı deliye döndürmüştü. Ayağı fırladı, böyle korkunç anlarda olduğu gibi kekelemeye başladı. Evet, ölü gördüm yine. Nermin ürktü. Bu durumu yaratmak istememişti. Arkası dönüktü Kenan'a. Düzeltme, önleme çabası içinde pek de düşünmeden... İstersen başka yere taşınalım dedi. Şişli camisinin önünden geçtikçe ölü görür insan. Kenan bağırmaya başladı. Yolumuzu değiştirelim, rahat edelim. Biz görmedik mi tamam. Bizim rahatımızdan daha önemli ne var bu dünyada? Nermin döndü, kesik kesik soluyordu. Kenan'la karşı karşıya gelmiş iki düşman gibiydiler. Ne demek istiyorsun anlamadım. Ben miyim rahatından başka bir şey düşünmeyen? Düşündüğünü mü sanıyorsun? Nermin kas katı kaldı. Ne budalasın, sen ne budalasın, sen... Sonunu getiremedi. Birden döndü, hıçkırarak yatağa kapandı. Sarsıla sarsıla ağlıyordu. Kenan deliye dönmüştü. Fırladı birden, başucuna dikildi. Tırnakları avucuna geçecek gibi yumruklarını sıkmış, dişleri kenetlenmişti. Bütün göğsünü kaplayan bir ağrı içinde bağırmaya başladı. Sus, sus diyorum, anlıyor musun? Sus, kötü bir şey çıkacak elimden, sus diyorum. Öyle garip, öyle sağlıksız bir bağırıştı ki bu, hıçkırıklarını tutmaya çalıştı Nermin. Göz ucuyla çekinerek Kenan'a baktı. Kocasının yüzünü hiç bu kadar dağınık görmemişti, ürktü. Bitkin başını yastığa bırakıverdi. Hıçkırıklarını zorla tutmuş, derin derin içini çekiyordu. Boşalıvermişti Kenan. Ağır ağır döndü, pencereye doğru bir iki adım attı. Az kalsın hiç yapmadığı bir şey yapacak, öldüresiye dövecekti karısını. Durumunu böyle apaçık görünce yıkılıverdi birden. Karyolanın ayak ucuna ilişti. Ne içinde ne dışında bir şeyi görmeden öylece kaldı bir an. Sonra yavaş yavaş ayılır gibi bakındı. Masa, gölgeli lamba, kitaplar, perdeler, Nermin'in iç çekişleri belirdi ağır ağır. Bir şeyler söylemek, bağırmak geliyordu içinden. Kalktı, Nermin'e döndü, Nermin de doğrulmuştu. Arkası dönüp mendilini çıkardı, gözlerini sonra gürültüyle burnunu sildi. Yatağı iyice açtı, soyunmaya başladı. Artık bu çatışmayı bitirmeye kararlı olduğu belliydi. Yine kavgadan kaçmıştı. Kenan çakılıp kalmıştı sanki. İşte böyle yarım bırakır insanı. Ne olur sonuna kadar savaşsan, haksız olduğumu göstersen, kırsan, yıksan beni ya da benim gerçeğimi biraz da sen duysan. Bak yastığı bile nasıl düzeltir. Umutsuz bir saldırıya daha geçti Kenan. Herkes rahatsız, her şey karmakarışık ülkede. Biz rahatız ya, oh! Nermin eteğini çıkarıyordu, çatışmak için yoklandığını anladı, bir an durdu, oyuna gelmekten kaçıyordu, yine de tutamadı. Kendi dertlerimizden kurtulamıyoruz, bir de bütün ülkenin derdini yükleneceğiz. Ne kolay, ne rahat söyleyivermişti. Doğruluğuna da bir şey diyemezsin, öylesine pratik, kestirme, içten. Kenan ne diyeceğini bilmeden bakıyordu. Her söyleyeceği gülünçtü, söylevcilik de arttı. Vıcık vıcık, kaygan bir alanda adım atmaya korkan pehlivan gibi zınk diye kalıvermişti. Kımıldasa düşüp rezil olacaktı sanki. Nermin bir an sütyen kilotla kalmıştı. Her vakit yakın, kendinin bildiği bu sıcak, dipdiri çıplaklık, bir kartpostal düzlüğünde soğukluğundaydı. Nermin çabucak geceliğini giyiverdi, yatağa girdi, yorganı çekti. Sağına dönmüş, yüzünü yastığa bırakıp öylece kalıvermişti. Yapacak bir şey yoktu ki artık. Tek başına sürdüreceksin. Kenan ağır ağır masasına döndü. Demin düzeltmeyi düşündüğü kağıtları iteledi. Ne olduklarını da unutmuştu. Bir an öylece kaldı. Düşüncesizce uzandı. Masa lambasının düğmesine bastı. Yaptığı işi lamba sönünce anlamıştı. Yine bastı düğmeye. Birden yayılıveren ışığı değil, beyaz duvar ve kitaplar üzerindeki abajurun gölge çizgisini görüyordu. Bu çizgi işte ışığın öte yana geçmesini önlüyor. Karanlıkta öte yan. Bu çizgi olmasa karanlık da olmayacak. Bu çizgi zihni haylaz bir yumurcak gibi elinden fırlayıp kaçıyordu. Zorla yakalayıp çekiştiriyor, yine kaçırıyordu elinden. Yaşamın bu kara çizgi üzerinde. Öf, babanın bir sözü geldi aklına. Taşları sürekli dönen bir değirmendir kafa dediğin. Ya evlat. Arasına bir şey koymadın mı kendi kendini öğütür, sakatlanır. Ya evlat. Her sözünü böyle ya evlatla bitirirdi. Yine sürgünde midir ki? Şimdi 70'inde filan olmalı. Beyaz saçları, kösemsi buruşuk yüzü, ışıklı alnı, küllerin örtmediği bir kıvılcım gibi parlayan gözleri, ufak tefek yapısını aydınlatır, bir görkem kazandırırdı. 50 yıldır savaşıyor adam. Ya evlat. Birden durdu. Bir ses duyar gibi olmuştu. Nermin'in kısık hıçkırıklarıydı bunlar. Yorganı ağzına çekmiş, için için ağlıyor olmalıydı. Öyle anlamsız geldi ki bu sesler ona. Dönüp bakmadı bile, unutuverdi. Ne kadar geçtiğini anlayamadığı bir süre sonra kendini dün akşam başladığı romanın ortalarında buldu. Koşması. Şiir olarak ne vardı bunda? Hani bunun zekası, insanın görmediği inceliği nerede, ahlak nerede? Şaşıyorum doğrusu. Yerevik'in hayran hayran, sana bu sözler için 100 ruble borcum olsun Foma Fomiş dedi. Sonra bana eğilerek, acaba zırnık verir miyim ona diye fısıldadı. Ama ne yaparsın, herife yaltaklanmak lazım. Ama ne yaparsın, herife yaltaklanmak lazım. Ama ne yaparsın, herife yaltaklanmak lazım. Ama ne yaparsın, herife yaltaklanmak lazım. Ama ne yaparsın, herife yal. Kitabı itti, birden ayağa fırladı. Tekme atmak geliyordu içinden, lambaya, masaya. Ama ne yaparsın, durulmaya çalıştı. Nermin'e döndü, yaklaştı. Uyumuş olmalıydı. Ağzına kadar çektiği yorgan belli bir düzenle, soluma sesiyle ağır ağır kalkıp iniyordu. Yavaşça eğildi, Nermin'in yüzüne kurumuş gözyaşları, alnına, şakağına, yastığa dağılmış gür kumral saçlar, etli dudaklarının üstündeki minicik burun birden kızgınlığını dağıtıvermişti. Demek iş gözlerde. Apaçık baktılar mı, hele bir şey soruyormuş gibi baktılar mı, tamam. O zaman arkasını dönse de bakar, kendi derdimizden kurtulamıyoruz, bir de bütün ülkenin derdini mi yükleneceğiz der, bakar. Öteki odaya gitse yine bakar, şimdi de bakıyordu. Nermin kesik kesik içini çekti birden. Sanki yeniden ağlamaya başlayacakmış gibi gerildi yüzü, dudakları titrer gibi oldu. Kenan'ın irkilmiş bakışı altında bir an kaldı öylece, sonra yine düzenli solumayla birlikte gelen uyku. Kenan'ın ta içinde birçok şeyler değişivermişti sanki. Zavallı kızcağız, kim çeker benim kahrımı senden başka? Sen de en çok benim kadar dayanırsın, sonrasından da bana ne? Ağır ağır çıktı odadan, banyoya girdi, şofbeni yaktı, suyu açtı, büyük bir gürültüyle akan suya baktı. Elini tuttu, ılıktı, tam istediği gibi. Fakat yine de bir türlü giremiyordu suyun altına. Değişmek istemiyorum da ondan. Bu suyla birlikte içindeki her şey akıp gidecek. Sonra yavaşça girdi, hiçbir şeyin akıp gideceği yok. Ne kolay öyle, korkarsın da ondan. Her şey hemen değişiversin istiyorsun. Sanki daha mı iyi olurdu? O zaman da peşinden koşar, bir türlü yetişemezdim. Şimdi de geri kalıyorum. Bak, şimdi de altından çıkılıverdi. Çok kızmıştı su. Gözlerindeki sabunları akıtmak için uzattığı eli bile zor dayanıyordu. Sen de iş yok oğlum. Bu sıcak veri yok. Öteki sen. Rahlamıştı. Şofbeni ayarladı. Tekrar girdi suyun altına. Her vakit böyle olur. Sulaşıp ulaşıklık mı? Bitirir. Böyle hiç kalır mı? Sen böyle hiç. Bit. Artıma şuna. O vakit yaşını yoksun. Sonra yine ne kadar birikler. Sonra yine kızgın. Bir diş ağrısı. Sulaki bazı eden medanı batmış. Bir vakit dolu bir tuvalet. Kilisinde bakalım. Bir yıl önce. Bir dürüm kadar. Haksız mı Rasim? Yalan mı söyledikleri? Eline sağlık o herifin, iki tokatta adam etmiş seni, haddini bildirmedi. Altın bakamaz. Suda bu aynı elincecik göne bas. Ülkeden bizim güzel olmayan ermiyor. İşler ağır yukarı yukarı dönüşle başladı. Yok ki kahretsin bu isim kenara ilişkin. Adam şükürsün. Titriyormuş gibi duran minicik kulak memesi. Ne çok sevdim bu kızı. Yine de seviyorum. Bir kez çok güzelsin. Yalnız ağladığın zaman çirkinsin. Her şey bitip de seni ağlar düşündüğümde de güzelsin. Hele sıcaklığın, üşümek nedir bilmeyen dudakların. Yavaşça uzanıverdi, yüzünü yastığa koydu. Bir uyku soluması içinde kımıldayan karısına bakmaya başladı. Ne suçun var senin? Ağlayıp zırlayan bir çocuğa isteklerinden vazgeçsin diye verilen elma şekeri kadar suçsuzsun. Ama sen beni yedin isteklerimden vazgeçmem için. Çocuğu yiyen elma şekeri. Kimine para, kimine kadın, kimine hapis. Ya evlat. Devran kurnaz ya evlat. Suçlusun. En az benim kadar suçlusun. koskoca edebiyat fakültesi tarih bölümünü bitirmiş kız, devletler arası dengeyi ne güzel bellemiştin. Unutturuncaya kadar, belki de unutmamışındır. Sen bana unutturdun. Devran kurnaz, ya evlat. En son sözü bu olmuştu babanın. 1946'da otobüste rastlamışlardı. Nermin'leydiler. Yeni evlendikleri günlerdeydi. Evlenmelerine biraz takılmış, sonra adresini vermiş, gelin demişti. Un kapanında indiği arabaya dönüp bakmadan kalabalığa karışmıştı. Kalabalıkta uzaklaşan bembeyaz saçlı başı, istersen gidelim demişti Nermin. O ki bu kadar sevip saydığım biri. Ah, gitme demeliydin ki. Tartımlı soluması yavaşlayıp durmuştu Nermin'in. Uyandı mı? Suçüstü yakalanma korkusu. Bir an geçti öylece. Ağır ağır döndü Nermin, yüz yüzeydiler. Gözlerini araladı. Kocasının öylece kendine baktığını görünce anlamsız bir iki kırpıştırdı gözlerini. Dudaklarını alışkanlıkla kımıldattı. Bir öpücük gönderdi. Kinsiz, kavgasız, ola ki sevgisiz. Gözlerini kapattı, öylece kaldı. Sonra yine açtı ağır ağır, baktı, baktı. Bilinçliydi artık. Sevgiyle dolu bir gülümseme kapladı yüzünü. Bir uykuda unutmuştu olup bitenleri. Öylece bakışıyorlardı. Hangisi başlamalıydı önce? Her vakit Nermin başlar, ben yitiririm. Uzandı, gülümseyen yüzünü okşadı Nermin'in, sımsıcaktı. Saçları, omuzları, avucuna sürtünen yüzü, kondurduğu yumuşak, minicik öpücüğü, bekleyen bir kadının karşı konulamayacak çağrısı Kenan'ı bir mutlulukla sarmış, ezip yamyası etmişti bütün yalnızlığını. Ötesi alışkanlıklarını yinelemesiydi tezelden. Yalnız her seferinde bizi kuşatan yepyeni bir şey yapıyormuş sanısı. O burca tüketim savaşına dönüşmüştü her şey. Son yıllarda neredeyse unuttukları, her kımıldanışın zevke dönüştüğü yitiklik içinde süresiz kaldılar. Sonra yine aynı sözleri başladı Nermin'in. Canım benim, bir tanem benim. Kenan'ın yüzünde yorgun, minicik öpücükler. Niye bırakmadın beni? Ya gebe kalırsan? Gülümsedi, sokuldu Nermin, aldırmazmış gibi yaptı. Ne yapalım dedi, düşünme bunu, bakarız bir çaresine. Sonra yine mutlu öpücükler. Canım benim. Sinirlerim bu yüzden bozuluyor zaten. En zararlı şeymiş erkek için yarım bırakmak. Kenan sıcak, terli yüzü yastıkta öylece kaldı. Sinirlerim bu yüzden bozuluyor. Ya Nermin'ciğim, kendini esirgemeden bırakıvermen kurtardı beni. Sıcak sözlerin, öpücüklerin, hele minik kızları da içeride mışıl mışıl uyuyorsa, onlar ermiş muradına. Boşuna uğraşıyorsun Nermin'ciğim, ölü gördüm ben, uyumalı artık. Sabah 11'e doğru çıktı evden, hiç bu kadar geç kalmazdı. Nermin de şaşırmıştı. İstersen gitme bugün dedi, kendini iyi bulmuyorsan. İyi bulmuyorum kendimi, evde kalamam. Bir şeyim yok dedi, biraz fazla uyudum. Çığırtkan satıcıların kol gezdiği sokakta dalgın, ağır yürüyüp caddeye çıktı. Güneşte ıslak asfalt, Şişli Camii'nin nemli duvarları, minaresi, kubbesi, dizi dizi taksiler, şoförler, gelip giden kalabalık, bağırışmalar, gürültüler, her şey yepyeni bir tüketme yarışındaydılar. Ne kızmıştık şu camiye yapılırken, oysa pek iyi işte. Ya şu yıkılası çirkin apartmanlar? Duraladı. Şişli alanından kıvrılan arabaların arasında Rasim'in Citroen'i çıkıvermişti birden. Kısa süren bir şaşkınlıktan ayıldı, yandaki manava giriverdi. Kalabalıktı dükkan. Sırtını caddeye döndü, muzlara, elmalara, portakallara baktı bir süre. Sonra yine caddeye döndü ağır ağır. Nereye gider bu herif buralarda? Bizedir. Erkenden iş yerine de uğramış sabahleyin. Telefonla matmazele söylemişti. Birilerine çarparak ilerideki muhallebiciye yürüdü. Telefona gitti, numaraları çevirdi. Zil uzun uzun çalıyordu. Yanlış numara mı düştü? Sonra açılan telefondan Nermin'in ince titrek alosu. Nermin'ciğim benim, dinle. Alo Kenan, sen misin? Evet Ner. Hayrola, neredesin sen? Muhallebiciden, dinle. Rasim bize geliyor galiba, arabayla geçti. Ha, kapı çalıyor, bir dakika canım. Sövüp saymamak için güç tuttu kendini. Yalnız sertçe, Bırak şimdi kapıyı dedi. Rasim'dir. Benim nereye gittiğimi bilmediğini söyle. İş yerine de hiç uğramayacakmış dersin. Nermin susa kaldı. Kapının zili sürekli duyuluyordu telefonda. Anladın mı? Peki canım. Sesi umarsızdı, kapattı Kenan. Bir salep söyledi, caddeye bakan bir masaya geçti. Alana, yollara karşı sıcak salebi yudumlamaya başladı. 20 yıl önce şu alan, tramvaylar gelir dönerler, şöyle alanı ölçer gibi. Otobüsler de yok, savaş yılları, ne günlerdi. Cami de yoktu daha, asfaltta. İlk kez emin önüne dökmüşlerdi asfaltı. Selami şiir yazmıştı. Endüstriymiş asfalt. Bütün Türkiye, işçi sınıfının nasırlı elleriyle dökülecek asfaltı bekliyormuş. Okudukça coşuyordu, biz dinledikçe. Ne günlermiş. Citroen alana girdi birden, hızla geçip gitti Taksim'e doğru. Uğurlar olsun Rasim Bey, bugünlük kurtulduk. Akşama, yarına en geç damlarsın. Bugün olmasın da. Yeğeniklikle çıkıp yürümeye başladı Taksim'e doğru. Ne dedi herife Nermin? Nasıl dedi? Kızarıp bozarmıştır. Yutar mı o tilki Rasim? Cehenneme. Bugünü bozamadı ya. İstanbul'u İstanbul yapan sonbahar günlerinden biriydi. Öğretmenlik yıllarında Anadolu'da düşlerine giren günler. Sınıfta cama yaklaşır, sırtı çocuklara dönük dalıp giderdi çoğu kez. Mavinin, güneşin, koşuşan insanların, araçların delice yarışına karışıp gittiğimiz günler. Cezaevine atılmak korkusunu iliklerine kadar duyduğun günler. Ne olmuş duymuşsam? Duydum diye ben yolumdan hiçbir gün... Bırak şimdi şu kıza bak sen. Sarışın bir kız gidiyordu önü sıra. Takılayım mı peşine? Çüş, bu yaşta mı? Az yapmadık gençlikte. 5-10 yıl sonra da Zeynep yürüyecek caddelerde böyle. Kimler takılacak peşine? Kaç kez kovdu beni peşine düştüğüm kızlar? Utanırdık utanmasına, yine de yapardık. Hele bir seferinde Üsküdar'da bir kız, kız da ne kızmış ya. Açtı ağzını, hem çarşının ortasında, ağzı da ne ağzmış ya. Aklına gelince kızardı yine. Bir tek Rasim'e anlatmıştı olayı. O zevzek herif bile önemli bir giz gibi saklamıştı. Nermin'in yanında anlattırmaya kalkmıştı bir kez, Üsküdar'dan geçiyor iken diye Türkiye başlamıştı. Kenan'ın kötü bakışıyla kapatmıştı hemen. Kötü olan değildir aslında. Kötü olsa ne bok yiyecekti? Allah bin belasını versin. Bunca yıllık arkadaşlık. Ta Üsküdar'da Selimiye'den, mahalleden, ilkokuldan, sonra Galatasaray'dan. Babam Tokat'tan Üsküdar nüfus memurluğuna atandığında 9'da filandım. 30 yıl geçti demek. Ulan derdi Rasim. İhsaniye'deki bizim çürük evle sen kaldın eskilerden. Senin gibi hıyarın kahrı çekilir mi yoksa? Kim kimin kahrını çekiyor? Aşağılık hergele. Paradan başka değer tanıdın mı? Toparlandı, dudakları oynuyor, kendi kendine konuşarak yürüyordu. Geçen iki çocuğun bakışıyla ayılmıştı. Deli sanmışlardır. Akıllı kim ki bu dünyada? Altında son model araban, önüne geleni çiğnedikçe keyifleniyorsan akıllısın. Hıyarlığı bırak oğlum, çiğnenmeyeceksin. Trafiğin kuralı bu. Rasim'in öğüdü de bu. Sayende çiğnenmeden geldik bugüne dek Rasim kardeşim. Neyse, çiğnenmeden mi? Niye sayesinde hem? Oğlana pislik atarsın 2'de 1. Kendine baksana sen. Ne yaptı Rasim? Ne mi yaptı? Herkes bir şey yaptı. Nermin'in annesi, şu aksaçlı herif, şu taşıtlar ordusu, şu Zeynep bile, herkes, hepsi bir şeyler yaptı. Ne çirkin yapı bu harbiyede. Yıkacaklarmış, yıksınlar. Bir bölümü de askeri cezaevi. Baba da burada kalmıştı sürgüne gitmeden önce. Üniversitede tutuklanınca bizimkiler de burada kalmıştı yıllarca. Biz kurtardık paçayı, neyse. Kurtardın ya, o kalın kaşlı polis 2 tokatta kurtarıverdi seni. Demek vatanı satıyormuşsun. Dayağı yiyince vazgeçtin. Zavallı Selami yedi asıl dayağı. Nerededir ki şimdi? Bir ara Bakırköy'de dediler, fırttırmış oğlancık. Sanki tam akıllıydı da. Yok canım, akıllı senin gibi olur ancak. 2 tokadı yedi mi pır. Ama ben ölü gördük yine. Daha 16.000 lira borcum var Rasim'e. Ona sorarsan sildim diyor. Batırmadığıma şükrediyor bugüne kadar. Kitapçılığa başladığının yılında 2000 lirayla gitmişti Rasim'e. Borcunu ödeyecek. Almadı. Sövüp saydı da üstelik. Git bir hovardalık et şu parayla da gözün gönlün açılsın hıyar ağası, diyordu. Bunlar para mı ulan? Ben bunun 5 katını at yarışlarına verdim geçende. Tut ki sana oynadım bu kayızda. Hangi yarışı kazanırsın sen? Kanı bozuk beygir. Hangi yarışı kazanırım ben? Yarışmadım ki hiç. Nasıl yarışırsın boyuna kaçarsan hıyar ağası? Durdu, bakınmaya başladı boş boş. Bilincine varmıştı. Rasim gerçekten oynadığı at gibi görüyordu kendini. Kazanmamı istiyor. Mayasında var oğlanın kumarcılık. Çamurunda. Ortaokuldayken daha 2'de 1 kaçar, Karacaahmet'te mezar aralarında zar atardı it taşları ile. Bende bir uğursuzluk var. Kanıp bir kez takıldım beşine, öyle bir dayak yedik ki. Selimiye'nin ünlü kabadayısı Sadri bastı. Çoluk çocuğun okuldan kaçıp kumar oynaması kanına dokunmuş. Paralarımızı aldı, bir de temiz dayak. Kumara da o dayakla tövbe etti. Bir dayakla buluyorsun doğru yolu. Kalın kaşlı polis de ulan eşyol eşek demek vatanı deyip 2 de tokatla doğru yola buldurdu sanı. Kuzu kuzu. Rasim o dayaktan sonra ne dayaklar yemiştir. Yine oynuyor. Şimdi de sana oynuyor. Kazanırsan sevinecek. Kazandık sayılır. Ev kirası, iş yeri kirası, bırakın matmazelin ücreti, bizim harcadıklarımız yuvarlanıp gidiyoruz işte. Öğretmenlikte böyle rahat olur mu hiç? Paramız bit verirdi daha ayı yarılamadan. Kasaba borç, bakkala borç. Nermin yüzünü kızdırıp annesinden bir şeyler koparır. Açıklar kapanır bir süre. Sonra yine ama içimle barışıktım. Halkın yoksulluğunu duyuyorduk. Savaşıyordum da. Sevsinler savaşanı. Zengin, fakir çocuklarına tam bir eşitlikle Fuzuli, Yahya Kemal öğretiyordum. Hiç değilse kendimi aldatmıyordum. Şimdi o da olmuyor. İnsan alemde hayal ettiği müddetçe yaşar. İşte senin afyonların. İstanbul'u duydum daha bir kere sesinde. Büyük Ozan, güzel söylemiş. Deli dervişlere döndün Yahya Kemal dizeleriyle. Baktık geceden fecre kadar ellerde, yıldızlara yükselen kadehler gördük. Peki Nazım? O büsbüyük Ozan. Niye ondan dizeler mırıldanmıyorsun? Onu da mı unutturdular 2 tokatla? Yasaklar böyle ezip kalıba sokar işte. Ne yapalım? Kalıba sokanların gözü kör olsun. Amin. Bu amin de nereden çıktı? Kargışa başladık koca karılar gibi. Amin. Amin dua içindedir be. Duaya da olur, kargışa da. Konya'daki mevlid geldi aklına. Allah bu kutsal toprakları komünizm belasından amin diye bağırmadılar mı? Allah bu ülkeyi kalıplara sokup ezenleri amin. Tutamadı, gülmeye başladı birden. Tutmaya çalıştıkça arttı gülmesi. Hay Allah, rezil olacağız. Sinirleri boşalmış, güldükçe gülüyordu. Bir tanıdık görse Taksim'in ortasında kendi kendine gülerek yürüyen bir adam. Delirdi diyecekler. Sebep olanların gözü kör olsun. Amin. Nasıl atsam kafamdan. Amin. Taksim anıtına doğru dönüp bakıp durdu bir süre. Gözleri kör olsun. Amin. Gülmüyordu artık. Gülecek ne var? Kimin gözleri kör olacak? Sen kendi korkaklığını bilinmez kişilere kargış yağdırmakla örtbas edeceğini mi sanıyorsun? Böylece yiğit olacaksın hıyar ağası. Bu hıyar ağası da Rasim'den bulaştı ağzıma. Kimden bir şey bulaşmadı ki? Beyoğlu bugün çirkin mi çirkin? Hangi gün sevdim ki? İstanbul demek Boğaz demek. Haliç, Sultanahmet, Süleymaniye demek. Beyoğlu olmasa ne yitirir İstanbul? Meyhane, kerhane, batakhane. Ya sinemalar? Bu sinemaların yeri yok muydu Anadolu'daki özlemlerinde? Yoktu. Şehzade başındaki sinemaları daha çok Ferah, Turan, Milli, Hilal, 2 bazı 3 film öğlende girer akşama çıkardık. Beyoğlu'nda da bir durgunluk var bugünlerde. İnsanlarda, vitrinlerde, apaçık işte. Bir şey bekleniyor sanki bezginlikle. Boş ver oğlum böyle inceliklere. Sen bekliyorsun bir şeyler, sen de beklemiyorsun bir şeyler ya işte. Kimse bir şeyler beklemez bu ülkede. Herkes kendi dümeninde, yoluna bakıyor. Beyoğlu'na kaldı Türkiye için bir şeyler beklemek. Beyoğlu Rasim demek. Rasim ne bekler? Çıkarını, vurgununu. Rasim Beyoğlu'nu bekler. Beyoğlu kimseyi beklemez. Bitmeyecek bu yol, dolmuşa atlamalı. Yarıda yoruldun yine tabansız herif. Dolmuşta yorulmuyor muydun? Her yerde yorulurum bu kafayla. İşte Haliç, işte Fatih sırtları, Süleymaniye. Bir süre İstanbul'dan mı kaçsam yoksa, çekilsem mi kıyıya, uyusam. Dolmuştan inince kuşkuyla bakındı çevresine. Sirkecinin araba akımında Citroen'i bakıştırarak Bağbali'ye yürümeye başladı. Köfteci, ahçı, işkembeci, kitapçı, kağıtçı, aşağı koşturan taşıtlar, insanlar. Ebu Suud Caddesi'ne girerken koca bir kamyonun yolunu kesen tepeleme yüklü arabayı çekmek için nallarıyla granit parkelerden kıvılcımlar çıkaran ağzı köpüklü beygirler, dünyayı yönelttiklerini sanan çalımlı trafik polisleri, dağınık, düzenli, kitapçı vitrinleri, kitapçı. Kaç yılın kitapçısı şu herif? Ak saçlarıyla tezgahın ardındadır yine. Daha biz öğrenciyken yaşlı başlıydı. Bazı toplatılmış kitapları ondan isterdik gizlice. Şöyle bakar, yarın uğrayın bir derdi. Ertesi gün paketlenmiş kitabı alırdın. Polise bildirirmiş, izlenirlermiş. Öyle bir söz çıkmıştı sonraları. Dedikodu diyen de oldu. Namuslu adammış, yapmazmış öyle şey. Yapar, her şey beklenir bundan. Böyle pezevenklerle dolu Türkiye. Topunun sülalesini. Yine gizli kitap isteyen var mıdır bu heriften? Gizli kitap da kalmadı ki ülkede. Ne değişti şu Bağbali'de 25 yıldır? Değişmedi mi? Sürümleri yüz binlerce ölçülen basın nereden gelirdi aklına? Entertipler, rotatifler, offsetler, tiftruklar. Caddelerde, ara sokaklarda bitiveren koca koca hanlar, kağıtla, mürekkeple, satılık kafalarla beslenip semiriyorlar günden güne. Köstebek gibi karanlığı eşeliyorlar. Bir yere varacak bu gidiş, bekle varacak. Hiçbir yere varılmaz bu ülkede oğlum. Öyle gider. Gitmez. Ta içimden inanmasam bir yere varılacağını nasıl duyardım bu tedirginliği iliklerime kadar? Eski huysuzluğun, geçimsizliğin, küsüşmediğin, bıkıp yüz çevirmediğin kim var? Ne var? Nermin'den de bıktın. İpe sapa gelmez şeyler uyduruyorsun şimdi bir sürü. Açıkça söylesen olmaz. Kaç baba yiğit var şu yeryüzünde asıl nedeni küt diye söyleyiveren? Asıl nedenimiz buraya gelmekti. İşte sabah evden çıkınca. Eski bir hanın girişine derinlemesine sıkıştırılmış, Rasim'in aracılığı ile hava parasız olmuştu bu iş. Han sahibi kadını bilmem nereden tanırmış. Ana caddeye hemen çıkılan bir ara sokağa, küçük bir cam mekanla bakan, güneşsiz günlerde neonlarda aydınlatan büyükçe bir yerdi. Her türden kitapla dolu demir rafların kapladığı duvarları, döner merdivenle çıkılan küçük asma katındaki basık yazıhanesi, kağıt, mürekkep, toz kokan serinliğiyle izbe bir Baba Ali kitapçısı. Üniversite bitirmiş aydının namuslu memuriyetten bıkkınlıkla düşlemeye başladığı bağımsız, başına buyruk geçim tezgahı. Burak şişman bir kadına kitaplar gösteriyordu. Kenan'ı görünce bir şeyler diyecek oldu. Yürüyüp yukarı çıktı Kenan. Biri aramıştır. Arasın. Matmazel masadaki kağıtları topluyordu. Kalktı. Sözcükleri çeke çeke. Çıkıyordum ben de dedi. Günaydın. Hanımefendi gelmeyeceksiniz demiş. Ben de. Arayan oldu mu? Rasim Bey uğradı demin. Matbaadan düzeltmeleri istediler. Bir de kağıt işi biliyorsunuz. Düzeltmeler yarına kaldı. Kenan yerine geçti, kendini yorgunca bırakıverdi koltuğa. Matmazel bir şeyler diyecek oldu, döndü kağıtları toplamaya koyuldu. Her şeyi vaktinde eksiksiz yapar cadı. Buruşuk, sevimsiz yüzü, el attığı işin gereğinde yumuşar, sertleşir, gerilir, pörsür, her işi yüzüyle yapar sanki. Rasim bulmuştu bunu da. Babası Ermeni, annesi Beyaz Rus ya da Gürcüymüş, Hristiyan Gürcü. 400 alır ayda. Öğlene kadar gelir, muhasebe, matbaa, alım satım ne varsa hepsine bakar. 12'ye doğru gider. Böyle iki yeri daha varmış akşama kadar. Mademoiselle gitmek için kalkmıştı ki telefon çaldı. Birinci kaset, birinci yüzün sonu. Lütfen ikinci yüze geçiniz.